yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Bugün programda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. Araştırmacı yazar Hasan Torlak stüdyo konuğumuz olacak. Anadolu kültüründe ağaçları konuşacağız değerli konuğumuzla. Sonrasında ham kakao ve glutensiz yulaf ezmesi üzerine sohbet etmek üzere organik gıda üretimi yapan Burak İnal beyefendiyle telefonda görüşeceğiz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Şehirde
korkuyorum çocuklar gibi savunmasız korkuyorum.
Yağmurdan yağıyor çölmemiş yüreğime. Bir de kavak yelleri esiyor yalnız gönlümde.
Aşık mı oluyorum yeniden savunmasız.
Beni tanrım, içim yanıyor ama tutuluyorum. Kurtar.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, araştırmacı yazar Hasan Torlak bizlerle birlikte. Sayın Torlak, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Çok bilmediğimiz, çok farklı alanlarda evet. Çok önemli evet. Bilgiler ediniyoruz evet. Sizden. Bugün de ağaçları konuşmak istedik. Evet. Anadolu kültüründe ağaca her yüzyılda fazlasıyla önem verilmiş.
Evet.
Şöyle tarihsel mi gitmeyi arz edersiniz? Tabii. Nasıl başlayalım Anadolu kültüründe ağaca verilen önem evet. dersek?
İnsanın tarihi 2 milyon yıla kadar uzanıyor. Yani 2 milyon yıldır insan var. Ancak tarımın tarihi veyahut günümüzdeki beslenme rejiminin kökeni ise 10 bin yıl. Dolayısıyla 1 milyon 900 bin yıldır insanlar nasıl yaşıyorlardı doğada? Ev yapımı yoktu. Mağaralarda veya ağaç kovuklarında yaşıyorlardı ve ağacın meyveleriyle besleniyorlardı. Günümüzden işte 50 bin yıl öncesine kadar Anadolu'daki kazılarda, arkeolojik kazılarda özellikle meşe palamutlarının depolandığı, bunlardan yiyecek elde edildiği, hatta günümüzde yenmesi ölümcül olabilecek acı bademin bile bu dönemde işlemden geçirilerek yendiği biliniyor. Bunlar tespit edilmiş. Dolayısıyla ağaç, özellikle besleyici ağaçlar, insanları ölümden kurtarabilecek derecede stratejik önemi olan ağaçlardı. Bu inancın, bu sevginin, bu kutsiyetin günümüze kadar uzanan etkileri de var. Ağaçlar besliyorlardı, ağaçlar yakacak olarak kullanılıyorlardı. Ama çok daha farklı boyutlarıyla da insanların hayal gücünü ve inançlarını etkilediler. Örneğin Neolitik çağda, günümüzde Anadolu'da Çatalı Höyük gibi, Aşıklı Höyük gibi günümüzden 8 bin yıl önce veya 10 bin yıl önceye dayanan artık tarıma geçilmiş olan çağlarda evlerin ortasında, Çatalhöyük evlerinin ortasında bir ağaç dikme vardı. Ve bu ağaç dikmenin tanrıyı veya tanrıçayı sembolize ettiği, bu ağaç dikmenin altına ölülerin gömüldüğü, dolayısıyla ata kültü yani inancın ağaçla sembolleştirildiği biliniyor. Daha sonraki çağlarda yine mezara ağaç dikme geleneği, örneğin Urartularda, günümüzden 2700 yıl önce Urartularda mezara ağaç dikme geleneği ve bu ağaca su dökme geleneği var. Günümüzde de bu devam ediyor.
Ediyor, evet.
2500 yıldır veya 3000 yıllık gelenek hiç değişmeden Anadolu'da devam ediyor. Hititler var. Yazılı metinlerini gördüğümüz, yazılarını okuyabildiğimiz için ağaçlarla ilgili çok önemli uygulamalarını gördüğümüz Hititler'de de ağaçlar çok kutsal. Örneğin günümüzdeki ağaca çaput bağlama, dilek ağacı yapma geleneğini ilk Hititler'de görüyoruz. Bir metinde diyor ki işte kral ve kraliçenin acı korkularını alacak isem ben diyor, giderecek isem diyor. Onlar bana 5 renkli iplik verirler. Bu 5 renkli ipliği ben 5 dallı bir ağaca bağlarım ve kral ve kraliçenin acı korkularını alırım diyor. Yün iplik. Günümüzde de rengarenk çaput olarak bağlarlar.
Evet.
İnsanlarımız, kadınlarımız, çocuğu olmayan kadınlar ağaçlara bu şekilde.
Dileklerini yazıp.
Tabii tabii. Ağaç sevgisi o kadar büyük ki Hititler'de bin tanrılı bir uygarlık diyoruz Hititleri. Yeni tanrıları kendilerine çekebilmek için yollara körpe ağaç dalları döşüyorlar. Yani tanrıların ağaçları sevdiğini düşünüyorlar. Ayrıca en üstteki baş tanrıya, en güçlü olan fırtına tanrısı veya güneş tanrıçasına ulaşmak için daha alt düzeydeki hiyerarşik bir tanrı algısı var onlarda. Daha alt düzeydeki tanrıların ağaçlarla sembolize edildiğini düşünüyorlar. Dolayısıyla en üstteki tanrıya eğer bir dilekte bulunacak iseniz en alttaki, hiyerarşinin altındaki tanrılarla özdeşleşen ağaçlarla ilgili uygulamalar yapmanız gerekiyor. Ülke kıtlığa girdiği zaman örneğin Hititler'de alıç ağacına gidip onun altında dua ediyorlar. Diyorlar ki siz alıç ağacısınız, siz ilkbaharda beyazlar giyersiniz, sonbaharda kırmızılar giyersiniz. İşte koyunun yününü çekersiniz. Bunu yaptığınız gibi Tanrı'nın gazabını da çekin üzerimizden ve bizi kıtlığı bizden uzaklaştırın. Kıtlığın Tanrı'nın kızgınlığı dolayısıyla geldiğini düşünüyorlar. Ve alıçtan bunu
ağacın onları
istiyorlar.
Korumasını bekliyorlar.
Evet. Aynı şekilde kıtlık olduğu zaman yalvarırken ağaçları kullanıyorlar Hititler. Diyor ki zeytin tanesi içinde nasıl ki yağ saklıdır. Bereket tanrısı Telepinu, onların ismi Telepinu. Telepinu sen de içinde iyilik saklayasın diyor. Böyle insancıl dualar. Aynı şekilde incir ağacını kullanıyorlar. Diyorlar ki nasıl ki incir ağacının içinde 1000 tohum saklıdır. Telifim sen de bize karşı iyilik sakla. İyilik düşün. Bize kızma. Bu şekilde duaları, algıları, analojileri, benzeştirmeleri tanrılara karşı bu şekilde davranışlarını yönlendiriyor. Mesela belirli bir Hititlerde bir kişinin vergiden muaf olduğunu gösterebilmek için onun evine belli bir tür ağaç, mesela çam ağacı dikiyorlar. Hem onun rütbesini gösterir hem de onun bir işten, bir yükümlülükten muaf olduğunu gösterir. Dolayısıyla bir iletişim olarak, iletişim aracı olarak da kullanılıyor. Ağaçların kesilmesi hem Hititlerde hem Friklerde kesin kurallara bağlı, veya Galatlarda yaş meşe ağacını kesen cezası ölüm. Hititlerde de meyve ağaçlarının kesilmesi yasak. Sadece savaş durumunda zorunlu kaldıkça meyve ağaçlarını kesmek mümkün olabiliyor. Hititlerin 1000 tanrısı var. Şimdi 1000 tanrınız olduğunu düşünün. 1000 tanrıya her yerde, mesela Ankara'da Hititler 1000 tanrıya tapacak veya ona ibadet edecekler. 1000 tanrı için her ilde, her alanda 1000 tane tapınak kuramazlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz?
Ağaç dikiyorlar.
Bir huaşi taşı denen bir taş var. Bir masa gibi düşünün taşı. Sunak veya tanrıyı sembolize eden taş. O taşı bir su kaynağı veya kayalığın dibine dikiyorlar. Etrafındaki ağacı koruyorlar, koruluk yapıyorlar. İşte tapılacak, o tanrıya tapılma alanı bu. Yani küçük bir sunak ve ağaç. Antik Yunan'a, birkaç yüzyıl sonra Anadolu'ya gelen Antik Yunan'daki tapınaklar da bu şekilde kuruluyor. Küçük bir sunak, sunağın etrafını çitle çevirme ve tanrı veya tanrıçayı sembolize eden bir ağaç. Ağaçlar her zaman tanrı ve tanrıçaları sembolize ederler. Örneğin Friklerde, Frik kaya mihrapları var İç Ege'de. Oradaki bir kaya mihrabındaki iki aslanın arasında tanrıçanın heykeli değil de bir ağaç motifi vardır. Yani kibele eşittir ağaçtır. Hitit tanrı ve tanrıçaları ağaçla sembolize edilmekte iken Hitit kral ve kraliçeleri de sembollerinde bir yığın ağaçla gösterir. Yani tanrıların, kralların ve kraliçelerin tanrısal özelliklerinin geçişme noktası, ortak kesişme alanı ağaçtır. Orada biraz uhrevi alana giriyorlar ama bunu girerken de yine ağaç vasıtasıyla giriyorlar. Dolayısıyla her dönemde, özellikle Hititlerde çok vurgulu. Hititler orman bayramı kutluyor biliyor musunuz? Örneğin ilkbahar bayramında çiğdem bayramı kutlarken bunu Şimşir Ormanı'nda yapıyorlar. Bunun nedeni var. Güneş tanrısı için kutlanan bir törendir. Çiğdemin çiçeği sarıdır. Şimşirin çiçeği de sarıdır. Amaç burada güneşin ısısının devamını sağlamak, evet, amacıyla bu şekilde ormanda kutluyorlar. Belirli ağaçlar belli kutlamalarda özgürlenebiliyor. Yine Hititlerle çağdaş Miken'de küp mezarlarda hayat ağacı motifi var. Hayat ağacı motifi hepimiz duyarız. Selçuklularda vardır. Arkeolojide ilk hayat ağacı motifi Kahramanmaraş'ın Domuztepe kazı alanında tespit edildi. Çok yeni. Dolayısıyla literatüre gelen ilk hayat ağacı motifi o. Milattan önce 5400'lerde. Dolayısıyla günümüzdeki işte Selçuklularda olsun, diğer uygarlıklarda olsun dünyaya yayılan bu hayat ağacı motifinin kökeni de Anadolu görünüyor. İlk belirtileri. İşte dedik mesela Antik Yunan'ın tapınakları düşünün. Nedir? İmajı sütunlar değil mi?
Evet, evet.
İkili sıralı gibi görünür. İçeride de görünür. Ama tek sıralı sütunlar da var. Tapınağı sütunlar çevrilir. Sütun imajıdır. Aslında bu sütun eski ilk halindeki o sunaklı, ağaçlı, tanrıçayı sembolize eden ağacın mermere dönüşmüş halidir. Aslında o ormanı, koruluğu betimliyor. Antik dönemde, Antik Yunan'da ilahiler de hep ağaçlarla ilgili. Mesela Apollon, Artemis, Demeter'le ilgili ilahiyelerde hep bu tanrıçaların ve tanrıların tapınaklarının yanı sıra koruluklarından bahseder. Ama günümüzde biz arkeolojik alanlara gittiğimizde bir işte Artemis tapınağı deriz, Apollon tapınağı deriz. Ama o dönemki ağaçlar, koruluklar olmadığı için bunu kimse söylemez.
Evet.
Şimdi biz söylüyoruz. Hititler'de de böyle. Bütün tapınakların, antik dönemde de böyle, antik Yunan'da da böyle, Roma'da da böyle. Bütün tapınakların etrafı özel türlerle donatılmış koruluklar, kutsal koruluklarla donatılmıştır. Örneğin Apollon ilahisinde şunu der: senin tapınakların ve kutsal korulukların olduğu. İşte Demeter ilahisinde sarı tanrıçanın çiçekli korusu der. Artemis'in ilahilerinde hoşlanır çünkü Artemis gölgeli koruluklardan der. Yani koruluğun da niteliği değişmektedir tanrıçaya göre. Dolayısıyla bütün inançlarda 10 bin yıl öncesinden bu yana gelen inançlarda inancın merkezinde tapınaklar olduğu gibi, ibadet alanları olduğu gibi o alanları tamamlayan, onları bütünleyen ağaçlar ve koruluklar vardır.
Bunun bir sebebi var mı? Neden bu kadar ağacı önem arz etmiş ve bütün tapınak niyetine geçecek şekilde ağaçlar dikilmiş?
Evet. Şimdi inancın bir gizem tarafı vardır. Mesela bir Roma düşünür şunu der: doğa gizlenmek ister der. Bir gizem dinleri de vardır. Mesela Kibele, Dionysos, Demeter gibi gizem tapkıları vardır. Bunlar insanı birdenbire şaşırtmak veyahut işte tanrısallığı hissettirebilmek için, mesela bir ormanda gidiyorsunuz, o sessiz ortamda ormanın hışırtısı, ağaç dallarının hışırtısı tanrısal bir ses. Mesela Zeus'un nefesi olarak algılanır antik Yunan'da, ağacın bu hışırtaması. Yine Friklerde Kibele ağaçların bu hışırtaması yine Tanrı'nın sesleri. Tanrı'nın işte doğadan gelen Tanrı'nın bir iletisi olarak algılanır. Örneğin Kibele tapınlarında rahipler, defler, neyler, flütler çalarlar. Bunların hepsi o doğanın sesinin taklididir. Ağaçların hışırtaması, doğanın onun nefesi, rüzgarın onun taklidini yapar. Yani tanrısallık doğada vardır.
Benzeşim kuruyor.
Tabii benzeşim kuruyor. Evet. İşte onu kültüre aktarıyor. Evet. Oradaki doğadaki algısını, çünkü doğa korkuyu, heyecan, sevgiyi, bereketi, her şeyi, kıtlığı da getirir. Bunların hepsi dinsel unsurlardır. O paralelliği taşıyor. Ağaç. Ama bunda ağaçlar çok önemli. Çünkü ağaçlar besliyor, izliyor. Özellikle gizem dinlerinde, örneğin Kibele'nin dağların doruklarındaki tapınakları gölgeli ağaçlar arasında ve birdenbire karşınıza çıkıyor. Tanrıçası birdenbire görünüyor. Dolayısıyla ağaçların içinden birdenbire, buna epifani deniyor. Antik Yunan'da Tanrı'nın birden görünmesi. Tanrı'nın size birden size görünmesi şeyde de vardır. Tek tanrılı dinlerde de vardır. Epifani, Tanrı'nın birden ortaya çıkması ve işte iletim, size bir iletişim kurması, size bir mesaj vermesi, hı hı, bu algı her yerde söz konusu. Tabii tek tanrılı dinlere geldiğimiz zaman, tek tanrılı dinler, pagan dinlerdeki bu ağaçlara, ağaçlarla özdeşleşen tanrıların ortadan kaldırmak için yeni bir din getiriliyor. Hem Yahudilik, hem Hristiyanlık, hem Müslümanlık. Dolayısıyla eski pagan putperest tanrıları unutturabilmek için onlara özgülenmiş olan ağaçlara da kötüleme veya reddiye çıkarıyor. Mesela Hristiyanlığın ilk yayılma dönemlerinde Apollon'la simgeleşen defne, Afrodit'le simgeleşen gül veya nar. Bunların hepsi, bu ağaçlar, mesela başa çelenkler takılması yasaklanıyor. Evet. Tapınakların çevresine gül ekimi veya defne ağacını dikenler veya başına takanlar hapse atılıyor. Hı hı. Bu şekilde bir nedir? Olağanüstü hal, geçiş dönemi yaşatılıyor. Hı hı. Mesela Müslümanlıkta da Hazreti Ömer'in sürekli dinlendiği ağacın, ağaca oradaki sahabeler çok gereğinden fazla saygı gösterilince bunun kestirildiği söyleniyor. Kitaplarda buna ilişkin hususlar var.
Şimdi bazı kadın tanrıça isimlerinden bahsettiniz, evet, ve bazı meyvelerin ismini zikrettiniz.
Evet.
Peki şöyle bir algı var mı? Hani kadınsal ağaçlar veya erkeksi ağaçlar,
evet,
diyebilir miyiz onlar,
evet,
için?
Evet. Bazı ağaçların kadınsı özellikleri çok güçlü. Örneğin nar. Kadınsı özelliği çok güçlü olan bir ağaç.
Ne demektir hani kadınsı özelliği güçlü ağaç demek?
Ağaca baktığınızda kadın imajı görüyorsunuz. Veya bu kadınlarla ilişkili bir şey,
yani doğurganlıkla
diyorsunuz.
Alakalı doğurgan, bir tabii, özellik mi?
Tabii doğurganlık da görüyorsunuz. Narın doğurganlık özelliği hem
hani bir tanedir ama içinde binlerce tane vardır. Bu anlamımı ifade ediyor.
Öyle diyorlar ama öyle değil. Bilimsel olarak, bilimsel makalelere baktığınızda narın kadınların östrojen hormonunu artırdığı, antik dönemde ise doğum kontrolü amacıyla kullanıldığını görürsünüz. Hmm. Bilimsel makalelerde bunu söyler. Aynı zamanda meşe, ondan sonra incir gibi ağaçlar yine doğurganlıkla ilişkilendirilir. Hmm. Antik dönemlerde incir Demeter'in, meşe ise kibelenin ağacıdır. Doğurganlıkla ilişkilendirilmiştir. Burada meşede fazla tohum yok. Yani bu bahsettiğiniz gibi. Buradaki espri şu. Bu iki ağacımızda incir ve meşe maya kaynağıdır. Mayalar. Yoğurdu mayalar, sütü mayalar, sütü yoğurda mayalar, peynire mayalar. En önemlisi hamuru ekmeğe mayalar. Hamurun, teknedeki hamurun bir anne karnı gibi şişip büyümesi, meşe ve incir külü veya bunun süt, incirin sütü veyahut her iki ağacında külü hamuru mayalar.
Eski hamur şişirir. Dönemlerde mayayı bu ağaçlardan mı elde
ediyorlardı?
Tabii,
günümüzde de yapabilirsiniz bunu. Mesela hala Aydın'ın Söke ilçesinde incirden tatlı maya ekmeği yapılır. Günümüzde de meşe palamutlarıyla ekmeği mayalayabilirsiniz. Dolayısıyla doğurganlığın sebebi bu. Ekmeği bir anne karnı gibi hamuru büyüten bir ağaç. Dolayısıyla doğurganlıkla ilişkilidir ve ana tanrıçalarla ilişkilidir.
Çok ilginç.
Evet, günümüzde dahi geç doğum yapan insanlara, çocuklarına tekne kazıntısı denir. Yani hamurun mayalanmasıyla doğurganlık özdeşleştirilir. Yine bir Orta Asya söylencesinde çocuğu olmayan geç yaştaki yaşlı insanlar rüyalarında işte peygamber der ki onlara gidin meşe kabuğunu alın, hamura gömün, sizin oğlunuz olacak diye. Böyle de bir söylence var. Söylenceye de yansımıştır ama gerçeklik payı budur. Mayalayan bütün bitkiler ve ağaçlar ana tanrıçalarla ve doğurganlıkla ilişkilidir. Örneğin günümüzde ağaç değil ama düğünlerde leblebi ve kuru üzüm saçılır. Neden?
Neden?
Çünkü leblebi ve kuru üzüm de hamur mayalar. Bunun ikisi de gelin bir maya hamurdur ve dölleme de yine bu sembolik bu meyveler vasıtasıyla düğünde saçılmasının sebebi bu.
Hep yapılır gelenek olarak ama gerçekten hiç
evet.
Detayını düşünmeyince insan nedeni bu. Bilemiyor.
Bu bizim tezimiz. Hasan Torlak'ın tezi bu. Yani içinde çok fazla çekirdek olması değil mayalama süreci.
Erkeksi ağaçlara geçersin.
Erkeksi ağaçlar en önemlisi ardıç. Ardıç her dönemde hem efelerin hem imparatorların ve kahramanların ağacıdır. Ardıç örneğin Hititlerde imparatorun mezarına ekilir, dikilir. Kıtlık bitip de erkek bereket tanrısı geri döndüğünde ona ardıç sunulur. Yine Efe ve Zeybekler'in kutsal ağaçlarındadır. Efe öldüğünde Zeybekleri onun baş ve ayak uçlarına ardıç ağaçları koyup yakarlar. Ardıcın acı bir kokusu vardır. Keskin ve uyandırıcı bir kokusu vardır. Zaten ardıcın da arda kalan anlamında, ölenden arda kalan anlamında olduğunu düşünüyoruz. Peki neden ardıç? Bir de ölen efenin başına ardıç ağacı dikilir. Mezar taşı olmaz. Amacı şu, ardıç ağaçları, bir ardıç türümüz var. Bu kuruduktan sonra 300 yıl yıkılmaz. Yıkıldıktan sonra da 100 yıl çürümez. Dolayısıyla ölen ama ayakta kalan. Öldüm ama ayaktayım mesajı veriyor.
Güç mesajı
tabii,
veriyor.
Tabii dövüşken savaşçı kahramanların efsanelerini yaşatmak için kullanılan bir ağacımızdır. Yine sedir, kudretli demektir. İhtişamın, iktidarın sembolü olan ağaçtır. Cevizin kökeni Latince'de jovistir ve tanrı demektir. Beyindir, beyine benzer meyvesi dolayısıyla baş tanrıyla özdeşleştirir. Yine çam, Türk kültüründe Karaçam ve Kızılçam erkeksidir ama fıstık çamı ise kadınsı algısı vardır. Çınar da erkeksi ağaçlarımızdan devletin hükümdarlığını, hükümdarı sembol eder.
Evet, hem kökleriyle hem dallarıyla.
Topkapı Sarayı'nda hem çınar ağacı hem de selvi ağacı vardır. Çınar ağacının amacı şudur, şu mesajı verir oradaki padişaha. Kudretlisin, hükümdarsın, egemensin ama selvi de farklı bir mesaj verir. Buna rağmen kudretli ve hükümdar olmasa ölümlüsün
evet,
der.
Evet.
İşte Türk kültüründe cami avlularına veya mezarlıklara selvi dikilir. Selvi de ruhların işte 4000 yıldır selvi ölümle ilişkilendirilen bir ağaçtır. Roma'da, Antik Yunan'da.
Onun bir sebebi var mı?
Onun sebebi şu. Ehrami, piramidal selvi, göğe tek bir şekilde yükselen o bildiğimiz klasik selvi ışığı içine hapseder. Baktığın zaman zaten koyu yeşil bir şey görürsünüz. Işığı içinde hapseder ve yerden bir ateş gibi yükselir.
İncecik.
Fışkıran bir ruh gibidir. Ruhun topraktan yukarıya fışkırmasının algısı vardır. Ve siyah olduğu, koyu yeşil olduğu için de ölümcül, ölümlerle ilgili ilişkilendirilir. Dolayısıyla çeşitli, tabii Müslümanlıkta bu bunun anlamı Allah'ın tekliğini, şehadet parmağının sembolüdür. Mesela bazı mescitlerin minaresi yoktur. Minare yerine bu peki, ağacımız algılanır. Tanrı'nın, Allah'ın tekliğinin sembolü olarak İslam kültüründe de algılanmaktadır. Yani tabii antik dönemlerde de çok etkili bir öte dünya ağacıdır. Bunun gibi söylencelerde de söz konusu.
Adak ağaçları da var demiştiniz ya. Hani bu sadece o çapıt bağlamak dışında başka adak ağacı var mı? Ya da hangileridir özellikle adak ağacı olarak kullanılabilecek ağaçlar?
Yani tür olarak adak ağacı olan bir ağaç yok. Ancak öbür dünya ile ilgili veya ölüm veyahut kutsal günlerde kullanılan çok ilginç bir ağacımız var ve Türkiye'ye endemik bir ağacımız. O da sığla ağacımız. Sığla ağacımız Muğla, Aydın ve Antalya dolayında yetişir ve sulak alanlarda yetişir. Bu ağacımız ölü ruhlarının öbür dünyaya gitmesi için kullanılan bir ağaçtır. Her tür ağaç adak ağacı yapılabilir. Bu adak ağacı yapılmada tür önemli değil, konum önemlidir. Bu büyük, bazen bu adak ağaçları antik kalıntıların üzerinde, tümülüslerin üzerinde de olabiliyor. İşte orada bir ulu kişi yattığına inanılır ama kazılınca bakılıyor ki Müslümanlıkla değil de daha çok antik dönemdeki bir kahraman veya savaşçının mezarı olabiliyor. İşte o kültürel süreklilik, o farklı algı günümüze kadar devam edebiliyor. Dolayısıyla bir türe özgü bir adak ağacı yok ama her ağaç konumuna göre, bulunduğu konumuna göre adak ağacı olabilir. Bir mezarın mezarlıktaysa veya bir mezarın üzerindeyse ağaç, kutsal bir alandaysa ağaç, o adak ağacı olabilir. Dolayısıyla bunun konuma göre bir belirleyiciliği var. Ağacın türüne göre değil.
Evet. Peki İslamiyet'te de ağaca bu kadar önem verilmiş mi antik Yunan ve Anadolu kültürünün yanı sıra?
Tabii. İslamiyet'te de işte Müslümanlık'ta da belirttiğim gibi cami avlularında dikilen ağaçlarımız var. Örneğin gül ağacı Hazreti Muhammed'in terinin kokusu olarak algılanır. Selahaddin Eyyub'u Haçlılardan Kudüs'ü geri aldığı zaman, Meclis-i Aksa'yı aldığı zaman oraya gül sularıyla yıkamıştır. Dolayısıyla işte peygamberin tekrar buraya getirildiğini, tekrar burası Müslümanlığın olduğunu. Gül ağacının çok farklı şeyi var. Bunun nedenleri var. Mesela hafız gülleri vardır. Kur'an'ı hatmeden kişiler hafız güllerini kullanırlar. Çünkü gülün hafızayı arttırıcı özelliği vardır. Sakinleştirici ve içe kapanmayı teşvik edici özelliği vardır. Zeytin. Zeytin, oruç zeytinle açılır. Kur'an'da zeytin 6 yerde geçer. Andolsun zeytine ve incire diye. Tin suresinde böyle der. Müminin suresinde incirden bahseder. Tanrı'nın, Allah'ın nuru olarak bahsedilir. Dolayısıyla zeytin oldukça da kutsal bir ağaç olarak algılanmıştır Müslümanlık'ta da. Yine nar. Narın da cennet ağacı olduğu, üç semavi dinde de nar kutsaldır. Örneğin Hazreti Süleyman'ın tapınağının sütun başlıkları nar motif, nar şeklindedir. Ayrıca Tevrat'taki 613 ayet olduğu bilinmektedir. Narın da 613 tanesi olduğu iddiası vardır Yahudilikte. Ancak tabii bu her zaman 613 değil. Ama bu bir tapkı, bir özdeşleştirme. Evet. Bu şekilde dinsel unsurlarla bir şey var. Özdeşlik, analoji kurulabiliyor dini kurallarla.
Hurmanın var mı böyle bir özelliği?
Hurma da tabii, hurma hürmet ve mahrem kelimelerinden geliyor. Hurma ağacı kurtuluşun ve zaferin sembolüdür. Neden? Hurma çok besleyicidir. Çöllerde yetişir ve bulunduğu yerde suyu gösterir. Bir çölde, uçsuz bucaksız çöllerde 50 derecede yürüyorsunuz kervanınızla. Açsınız, susuzsunuz. Ufukta hurma ağacı gördüğü zaman kurtuluşunuzdur o.
Orada su var demek.
Su da vardır, yiyecek de vardır. Çünkü üstünde meyveleri de vardır. Dolayısıyla İslam dininde hurma çok, adından da hürmet edilen, mahrem, korunan anlamında anlamlara geldiği için çok önemli bir ağaç. Özellikle Arap Yarımadası'nda. Türkiye'de tabii bu hurma yetişmiyor.
Evet. Biz sadece sıcaklığımız
tabii yetmiyor. Sıcaklığımız yetmiyor.
Peki şimdi meyveler, ağacın meyvesini yiyoruz. Yapraklarından bir ürün elde edebiliyor muyuz?
Evet. Yaprakları, bazı ağaçların yapraklarından yemek yapılır. Örneğin sarıçamın uç dallarından Karadeniz bölgesinde yemek yapılır. Körfe dallarından. Sarıçamın ve kızılçamın dış kabuğunun içindeki gelişme zarından, buna kambiyum derler ormancılar, bu çıkarılıp yenir. İnsanlar bu şekilde açlığını giderir. Ama yapraklı dediniz, yaprağın kendisi değil de yaprağın üzerinde olan bir kalıntıdan Doğu Anadolu'da bir pekmez elde edilir.
Şekerli mi?
Kudret helvası, evet, şekerli. Bunun kitap, Tevrat ve Kur'an'da da görülür bu. İşte Allah'ın kullarına her gece meşe ağaçlarının üzerine de onlara kudret helvası gönderdiği ve tükenmediği bunu söylenir metinlerde. Bu aslında ülkemizde de dört meşe türünün üzerinde, özellikle Doğu Anadolu bölgesinde oluşan bir durum. Geceleyin bazı böcekler şekerli atıklar bırakırlar meşe ağacının üzerine, meşe ağaçlarının üzerine. Hı hı. İnsanlar da sabah erkenden saat 5'te güneş doğmadan doğarken toplamaları lazım. Çünkü diğer börtü böcek bunu yer. Hı. Şekeri diğerleri de sever. Buna akıt denir, gezbalı denir, Araplar aseli rims denir. Bundan baklava yapılır. Ondan sonra pekmez yapılır. Bu şekilde eski çağlarda şeker çok kötü olduğu için bu çok daha değerliydi. Evet. Biz şimdi günümüzdeki şartlara göre bunu değerlendiremeyiz. Eski çağlarda bu ağaçların verdiği bu değerler, bu ürünler muhteşem ürünlerdi. İnsanları yokluktan, enerji açığı var çünkü. Hı-hı. Şimdi obezlik var. Hı-hı. Eski çağlarda öyle değil. İnsanlar eğer zayıfsa, bir deri bir kemikse, şekeri bulamıyorlarsa yağ da üretemeyecek vücut ve hastalıktan ölecekler. Bunlar hayata tutma aracıydı. Dolayısıyla ağaçlarımızdan bu şekilde, ilginç bir şekilde, çoğu kimse de bilmez, meşe ağaçlarımız üzerinden biz kudret helvası elde eder, baklava yaparlar Doğu Anadolu'da.
Halen yapılıyor.
Halen yapılıyor. Hatta geçen de arkadaşım, Doğu Anadolu'da görev yapmış bir asker kardeşinin Bitlis'te bundan, ağaçlardan bu şeyin, pekmezin tatlının yapıldığını söyledi. Dedim gönderin, biz de tatmak istiyoruz.
Evet, istiyoruz. Peki çambalı da yine bu tarz bir ürün mü?
Çambalı da bu tarz bir ürün. Şöyle, çambalı Coccus illicis denen bir böceğin çamın üzerine şekerli atığını bırakıp aralarında o atığı kovana taşıması sonucunda oluşan bir şey. Çiçekten değil. Yine bir böceğin atığı ama şeker. Şekerli bir atık. Aralarda gidiyor.
Ve çama götürüyor o balı, değil mi? Yani çamda oluyor.
Çamda, evet.
Çam ağacına götürüyor.
Şey, kızıl çamda. Türk çamı da denen kızıl çamda bu atık oluşuyor. Aralarda bunu taşıyorlar. Biz de onlardan alıp, yani üçüncü taşımada biz yiyoruz.
Biz yiyoruz.
Evet.
Gerçekten ağaçların hani bu kadar çok hayatımızda, tamam görüyoruz, evet gölgesinde serinliyoruz, evet meyvelerinden ediniyoruz, ama bu kadar hayatımızın içinde olduğunu gerçekten çok çok güzel aktardınız. Çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Eminim çok yoğun bir çalışmanın ürünüdür, evet, bize bu aktardıklarınız. Evet. Emeklerinize sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, araştırmacı yazar Hasan Torlak stüdyo konuğumuzdu. Özellikle Anadolu kültüründe ağaçlar üzerine çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Bir çok gider hem bu iki yerinden. Çok seneler geçti, çok seneler geçti, dönen yok severinde. Bir çok giden ben bu iki yerinden. Çok seneler geçti, çok seneler geçti, dönen yok severinde. Gönüller ne giden son gemidir bu. Hicranlı hayatım ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekirler. bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Yıl çok giden memnun ki yerinde. Çok seneler geçti, çok seneler geçti, dönen yok seferin. Memnun ki yerinden. Çok seneler geçti, çok seneler geçti, dönen yok seferinden. Birçok giden memnun ki yerinden. Çok seneler geçti, çok seneler geçti, dönen yok seferinden. Birçok giden memnun ki yerinden. Çok seneler geçti, çok seneler geçti, dönen yok seferinden. Yok seferinde.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda organik gıda üretimi yapan Burak İnal var. Sayın İnal, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Nasılsınız?
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Siz nasılsınız? Kolaylıklar diliyoruz.
Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler.
Sayın İnal'la ham kakao üzerine ve glutensiz yulaf ezmesi üzerine konuşacağız. Önce ham kakao ile başlayalım. Şimdi kakaoyu biliyoruz ve çok seviyoruz. Çikolatanın ham maddesi zaten. Benim evet, de efendim. Özellikle çikolata vazgeçilmezlerim arasındadır. Ama açıkçası ham kakao birlikteliğini çok fazla duymuyoruz. Neden ham kakao daha faydalı ya da nedir bu ham kakao? Kakaodan farkı nedir?
Sizin de çok net olarak söylediğiniz gibi çikolata aslında hiçbirimizin vazgeçemediği bir gayet de güzel, gayet de faydalı bir ürün. Burada biz ham kakaoyu kullanmamızın nedeni özellikle nadir olarak, dünyada çok nadir yetiştirilen ve böyle atalık yöntemlerle elde edilen bu ürünü bütün enzimleriyle, içerisine hiçbir şey katılmadan, hiçbir kimyasal işlem görmeden olabildiğince saf bir şekilde sunmak istememiz. Ham olmakla birlikte aynı zamanda organik sertifikalı. Yani bu ürün hiçbir zaman ne tarlasında ne kesimi esnasında veya işlenmesi esnasında hiçbir kimyasal işleme tabi tutulmuyor. Bu esnada da yapılırken diğer özelliği ham da birlikte eklenince çok güzel bir ürün ortaya çıkmış oluyor.
Lezzeti karşımıza. Normal kakaodan farklı mı?
Çok çok çok farklı. Biz bunu bu ürüne ilk başladığımızda çalışmaya devamlı olarak getirdiğimiz ürünleri kendi sevdiklerimize hazırlayıp sunan bir aileyiz. Aldığımız kakaodan, yani standart olarak bulduğumuz kakaodan çok daha az kullandığımız zaman çok daha yoğun ve çok daha farklı karakteristik bir tadı ortaya çıktığını gördük. Burada da biz mesela kahve örneğinde olduğu gibi artık hepimiz Etiyopya'nın kahve çekirdeğini biliyoruz, işte Tanzanya'nınkini, hepsini bu farkları öğrendik. Kakao'da da aynı, buna çok benzer bir yapı var. Bizim kullandığımız, biz tek cins çekirdek kullanmaya özen gösteriyoruz ve kullandığımız çekirdek tüm dünyada çok nadir olarak bulunan Criollo adında bir çekirdek cinsidir efendim.
Nereden geliyor ülkemize? Herhalde ülkemizde yetişmiyor değil mi?
Maalesef yetişmiyor. Hiçbir şekilde uygun değil bizim ülkemize. Biz bunu özellikle Peru'da bir rezerv alandan alıyoruz. Gerçi bizimle bu işi yapan dünyada toplamda zaten 4 tane firma var. Hepimiz de aynı rezervi kullanıyoruz. Bu da Peru devletinin desteklediği bir alan. Ve orada atalarından kalan yöntemlerle bu ürünü işlemeye devam eden çok ufak ve hiçbir zaman endüstriyel olamayacak bir yapıya sahiptir.
Evet.
O yüzden
peki,
çok çok çok güzel bir ürün. Buyurun.
Neden bu kadar az firma çalışıyor? Hani bu kadar kıymetli, bu kadar lezzetli ama 4 firma bence hani bir dünya için çok az gibi geldi bana.
Endüstriyel kakao endüstrisi ya da endüstriyel hale gelen kakao şeyinden, kendi karakteristiğinden oldukça uzaklaşıyor. Hızlı üretimi, hızlı üretilmesi ve hızlı tüketime çok yüksek miktarda malzeme tedari için çok hızlı işlemlerden geçiyor ve işlemleri de hızlandırmak için özellikle kimyasal işlemler uygulanıyor. Böyle bakıldığında özellikle bu bütün dünyanın ihtiyacını karşılamaya ancak yetebiliyor. Bizim kullandığımız yöntem ise ya da bizim tedarik ettiğimiz yöntem ise atalık bir yöntem olduğu için bu endüstriyi karşılayabilecek bir kapasitesi yok.
Evet, anlıyorum. Peki natural kakao diye bir madde de var. Hani bu ham kakao ile aynı bir ürün müdür yoksa onun farklı özellikleri var mı?
Var, aslında çok farklı iki üründür. Ham kakao hiçbir şekilde ısıl işlem görmemiş ve kimyasal işlem görmemiş bir üründür. Yani saf olmasının yanında, bu tabii organik sertifikasıyla bir gelen bir özelliği, saf olmasının yanında hiçbir 27 derecenin üzerine hiç çıkmadığı için kendi içindeki enzimleri canlıdır. Yani bu kakaonun aslında en saf ve en orijinal halidir. Ama natürel dediğimiz zaman bu kakaonun hızlıca fermentasyonunu tamamlayıp piyasaya çıkabilmesi için bir takım işlemlerden geçmiş. Ya ısıt işlem olabilirdi, bazen alkalize dediğimiz kimyasal işlemler olabilir. Bu tarz işlemlerden geçebiliyor.
Peki şimdi ham kakaoyu aldık. Yapabileceğimiz bütün keklerde, pastalarda rahatlıkla kullanabilir miyiz? Ya da hani içine böyle süt ekleyerek o sütlü kakao şeklinde içilebilir mi? İçebilir mi çocuklar?
Çok güzel bir soru sordunuz aslında. Bizim 2 yaşında bir kızımız var. Biz onun doğduğundan beri onun bütün yemeklerinde bu kakaoyu özellikle kullanmaya çalışıyoruz. Ve eğer ham kakao kullanacaksanız pişirmemeye dikkat edin. Çünkü yani pişirdiğiniz zaman zararlı olacağından değil, faydasını yitireceğinden dolayı biz eğer kullanacaksanız sütün içerisinde veya ben şahsen yaz meyvelerini çok severim. Direkt karpuzla birlikte blenderdan bir rondodan geçirdiğiniz zaman karşınıza inanılmaz keyifli bir içecek çıkıyor.
Şimdi siz söyleyince bile vallahi canım çekti, yalan olmasın. Çok lezzetli görünüyor. Özellikle tabii kakaoyu çok fazla keklerde kullanıyoruz, kakaolu kek yaparken. Ve şu dediğiniz not da çok önemli. Belki diğerinden 2 kaşık koyacağımıza bundan hani 1 kaşık koymak bile yeterli olacak aynı. Hatta daha lezzetli bir aroma elde etmek için.
Hatta daha da az kullanmanız yeterli. 1'e 3 ölçüsünde genelde kullanıyoruz. Eğer 3 ölçü normal kakao kullanmaya alışmışsanız 1 ölçü burada bir pasta yapımında veya bir içecek yapımında gayet yeterli oluyor.
Peki nasıl saklayacağız? Belli bir saklama koşulu var mı ham kakaonun benzer kakaoya göre?
Bizim dikkat ettiğimiz, firma olarak dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi özellikle bu ürünlerin saklanma koşulları. Biz organik ürünleri özellikle cam ve hava geçirmez kavanozlarda son tüketiciye sunmaya gayret ediyoruz. Böyle olduğu zaman sizin bunu mutfak dolabında da tutabilirsiniz. Buzdolabında tabii ki tercihimizdir. Her zaman için daha uzun ömürlü olacaktır. Ama kullanma sıklığınız yoğunsa mutfak dolabında da çok rahat muhafaza edebiliyorsunuz.
Teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşacağımız bir konu daha var. Ona da geçmek istiyorum. Glutensiz yulaf ezmesi. Buyurun. Tabii gluten artık o kadar revaçta olan bir madde ki özellikle çölyak hastaları için sanıyorum bu glutensiz yulaf ezmesi de bir değer olacaktır.
Evet efendim. Çölyak hastalığı çok çok aleni bir şekilde artmaya başlamış ve çok ciddi bir tehdit olan bir hastalık aslında, ama biz gluten intoleransının bilinenden daha yüksek olduğunu, yani özellikle kadınlarda %80 oranında bir değişik intolerans seviyeleriyle bunun bulunduğuna dair birçok medikal makaleyi takip ediyoruz. Burada buradaki ana yaklaşımımız kolay erişilebilir ve hepimizin alışık olduğu yulaf gibi basit bir ürünü glutensiz olarak sunabilmek.
Peki mümkün olabiliyor mu bu? Hani yapıldığına göre mümkündür de nasıl mümkün oluyor? Asıl onu sormak istiyorum.
Aslında bu birazcık üreticinin, yani çiftçinin daha topraktan başlayarak biraz eğitimiyle ve biraz vizyonuyla alakalı. Yurt dışında sadece ve sadece bu ürünü üretip, işte yılda 2 defa üretip daha sonra bu ürünü gene gluten bulaşmadan, çünkü çapraz bulaşma burada çok önemli bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Çapraz bulaşmaya meyil vermeden bunu tertemiz bir şekilde paketleyerek ve bunu koruyarak son tüketiciye ulaştırmak.
çapraz bulaşmadan kastınız hani arpa veya çavdarla birlikte tadının değişmiş olması ya da gluten karışımı olmuş olması mı demek oluyor?
Tabii tabii. Gluten aslında bir protein cinsi. Yani çok işte yani bir zararlı bir böcek veya korkunç bir şey değil. Bu doğada olan bir protein cinsi ve bu protein cinsi özellikle buğday, arpa vesaire gibi topraktan da geçebiliyor. Aynı yerde ürünler işlendiği zaman mesela paketlerin arkasında eser miktarda gluten içerir yazar.
Evet.
Bu demektir ki bu ürün paketlenirken veya işlenirken veya toplanırken o bölgede farklı ürünlerde işleniyor, toplanıyor veya paketleniyor. İşte o yüzden bunun içerisinde bulaşma olabiliyor. Çünkü devamlı olarak bu bantların temizlenmesi gerekir ürün değiştiği zaman. Böyle yapılmadığı zaman, yani böyle davranılmadığı zaman ya da böyle bir bilinç olmadığı zaman eser miktarda bulaşmalar oluyor ve daha çok da o kendi içerisinde yükseliyor.
Ama normalde saf yulaf gluten içermiyor değil mi?
Hayır efendim. Bu genel bir kanı olarak çok var. Bize gelen sorularda çok var. Bu yulaf gluten içerir. Siz özel GDO'su değiştirmiş ya da GDO'lu bir üründe mi ya da hibrit bir tohumla mı çalışıyorsunuz diye çok bize soru gelir. Yulaf aslında bilinenin aksine glutensiz bir üründür. Bu sadece topraktan ve işlenen makinelerden
bulaşma ihtimaline karşı, anladım.
Evet efendim. Evet
anladım. Yulaf ezmesi de haliyle glutensiz olduğunda belki çölyak hastalarının o ağız tadlarına uygun ve güzel bir lezzet haline gelmiş oluyor sizin emeğinizde. Çok teşekkür ediyoruz Sayın İnal, katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Ellerinize sağlık, kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle.
Çok teşekkür ederim efendim. Hoşçakalınız.
Sevgili dinleyicilerimiz, organik gıda üretimi yapan Burak İnal'la ham kakao ve glutensiz yulaf ezmesi üzerine konuştuk ve böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şöle Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.
Dramanın içinde yaparlar pazar, dramanın içinde yaparlar pazar. Kızlara yakışır şan ile şalvar, kızlara yakışır şan ile şalvar. Vurun kızlar vurun, vurun vuralım. Vurun kızlar vurun, vurun vuralım. Bu geceki gece sandıkla ceviz kızlara yakışırsa.
Hayatın Sesleri.